Merhabalar, Kuluçka Podcast'in bu bölümünde ben Kaan Şeker, Fırat Çoban ve Sinem Yıldız'la birlikte Hatırla Sevgili özel bölümümüzle sizinle birlikte olacağız.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Bir süredir karantinanın etkisi nedeniyle Türkiye'de yayınlanmış dizilere ağırlık vermiştik. Hatırla Sevgili de bizim için özel bir dizi olduğundan Hatırla Sevgili için özel bir bölüm yapmak istiyoruz ama 3 ayrı bölüm yapacağız. Dizinin akışına uygun olarak 60 dönemine ilişkin bir bölüm, 68 kuşağına ilişkin bölüm ve 78 kuşağına ilişkin olmak üzere 3 bölüm yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle Fırat ve Sinem hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba Hakan.
Nasıl geçiyor karantina günleri kısaca?
Karantina günleri bu bir şey, uzun süredir yapmak istediğimiz şeyleri yapamadığımızda şey oldu, böyle güzel bir fırsat oldu. Hatırla Sevgili izlemek benim için onlardan biri oldu. Hep böyle aklımda izleyeceğim dediğim bir diziydi. Döneme olan ilgimle, işte bağımla vesaire alakalı. Böyle bir yaklaşık 2 hafta içinde izlediğim bir dizi oldu. Karantinada izlediğim.
Fırat senin?
Benim daha iyi günlerim olmuştu dilerim. Bir an evvel geçer bu sıkıntılı zamanlar. Ve Hatırla Sevgili gibi keyifli, güzel şeyler daha katlanılabilir kılıyor bu zamanları. Ama dilerim bir an evvel dışarı çıkmaya başlayabiliriz.
Dışarı çıktığında Hatırla Sevgili'de gördüğümüz yerlerle ilgili bir tur yapma fikrimiz vardı. Dışarı çıkabildiğimiz günlere yönelik. Bunları gerçekleştiririz belki. Bir an önce bu süreç.
Çok güzel olur. Biz bir İstanbul Masalı bölümünde de bunu konuşmuştuk. Vallahi neden olmasın. Yani çok keyifli olur böyle bir şey. O zaman çok spekülatif sorularla programa başlayalım istiyorum. Yassada yargılamalarına kadar olan dönemi konuşacağız. Tabii mutlaka dizinin ilerleyen bölümlerine ilişkin de bir şeyler söylenir ama ilk çarpıcı sorumla başlıyorum. Ben niçin Hatırla Sevgili gibi bir soru değil. Çok spekülatif bir soru. Michel mi Yasemin mi?
yani bayağı spekülatifmiş.
Hadi bakalım buyurun sohbete.
Tamam, ben buna yönelik fikirlerimi uzun uzun anlatmıştım. İşte Ahmet'in yurt dışında okumuş olduğu, geldiğinde neden Yasemin'e ilgi gösterdiğini anlamadığım vesaire üzerine size de diziyi izlerken hep konuştuğumuz için yazmıştım, etmiştim, hatırlıyorum. Hani yurt dışında okuyan bir avukat geliyor, işte dil biliyor, ediyor vesaire. Daha böyle farklı bir dünyayı görüyor aslında, deneyimliyor. Ve Michel gibi bir sevgisi var, böyle bir karakterle geliyor hatta, ciddiler, evlenecekler vesaire. Şimdi bayağı da şey veriyoruz gerçi ama.
Yok canım, ne olacak yani.
Sonrasında da bir anda Yasemin'e tutuluyor. Ya bu noktayı ben anlamadığımı da daha önceden şey anlamadığımı, hani çok romantik bulduğumu ya da işte tam o bağlama oturtamadığımı da söylemiştim. O yüzden ben en başta özellikle ilk bu bölümleri izlediğimde Michel'ciydim. Sonrasında tabii ki yani. Yani seni götürdüğü yerde Yasemin'ci olmak zorunda oluyorsun yani biraz.
Yerli ve milli diyorsun.
Tabii, ya da işte hikayenin devamlılığı için.
Fırat'cığım sen ne diyorsun?
Ya ben ikisi arasında bir tercih yapamadım. izlediğimde de.
Diziyi ikinci bölümde bırakmış olarak değerlendiriyorum.
Ahmet karakterinin o sığlığını falan düşününce şeyi neden sevdiğini, tercih ettiğini, ortada bir tercih var elbette. Yasemin'i anlayabiliyorum aslında ben, Sinem'in aksine.
Oo, yani Yasemin Michel'den daha sığ bir karakter mi?
Yani belki 17 yaşındaki Yasemin öyle ama burada sığlıktan ziyade başka bir şey var. Yani Ahmet'in ömrünün neredeyse 10 senesi yurt dışında geçmiş. Memleketten uzak ve işte ilk gençliği, erginliği, işte doktorasını alıyor oradan. Yani dünyayı anlamlandırma biçimi, ilişkiler, tüm o Batı tarafından inşa edilmiş ki zaten bir cumhuriyet elitinin çocuğu olduğu için bir savcıyla Doktorun çocuğu, hani böyle bir çevrede doğup büyüyen, birkaç lisan bilen bir çocuk olarak o ilişkileri anlamlandırma biçiminde daha batı merkezli belki. Türkiye'ye temelli dönüş yaptığında Yasemin'in aşkının mistikliğiyle belki karşı karşıya geldiğinde, Yasemin'in o tırnak içerisinde doğulu ölümü dahi göze alabileceği, tırnak içerisinde söylüyorum yine, bakir sevgisinin, karşılıksız sevgisinin mistikliğiyle büyülenmiş bir şey var. Ahmet var.
Yani bu büyülenmeyi Cansel Elçin'in o müthiş oyunculuğunda görüyoruz.
Cansel Elçin bu podcast'i dinler mi bilmiyorum. Kendisini çok seviyorum. Ama yani herkes çok toymuş dizide ya. Yani zaten şey söylüyor. Berk Akman birkaç röportajında söylüyor zaten. Hani hepimizin neredeyse ilk veya ikinci işiydi diye. Hani
yani evet. Ya zaten ses konusu bir bambaşka bir ayrı yani, bir değerlendirme yani. Konusu. Facia. Evet,
evet. Ona da yönelik şöyle bir şey var. İşte ilk önce diziyi kaydediyorlar. Daha sonra stüdyoya girip sesi sonradan kaydediyorlar. Böyle bir problem de var aslında.
Hala Arka Sokaklar bunu yapıyor 2020'de. Yani ama şey, tabii Cansel Elçin'in orada bence oyunculuğuna da ayrı bir parantez açmak lazım. Çok seviyoruz diyerek Fırat biraz ön almış olduğun gibi geldi bana ama.
Ya olur da izlerse diye, dinlerse izlerse diye.
Anladım. Yani Fırat bu konuda şey kalıyor o zaman. Michel mi, Yasemin mi konusunda tarafsız. Sinem de Michel'in bir mağduriyet yaşadığını, Michel'e yapılan bir haksızlığın kabulüyle Yasemin tercih etti.
Yok, ben başta Michel'i tercih ettim ama işte hikaye.
İki bölüm. İlk üç gün destekledim Michel'i. Öyle evet. Peki o zaman hızlı sorularımıza devam ediyoruz yine spekülatif biçimiyle.
Bu, bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii.
Bu Ahmet'in işte mistik ve işte o yöne olan ilgisini daha sonraki bölümlerde şeyde de görüyoruz zaten, işte gittiği yerdeki halka olan sevgisinde. İşte. Farklı bir şey, oradan bir şey alması, işte haz almasında da görüyoruz aslında yani. Oraya evriliyor.
Katılıyorum yani.
Yani Ahmet yani çok oryantalist bir karakter.
Yani bu dilimin ucuna geldi ama senle tuttum kendimi.
Yani hani yani buram buram oryantalizm kokan bir şey karakter. Hani o Kıbrıs'çık maceraları üzerine zaten evet, evet. Daha sonra uzun uza diye konuşuruz. En çok rahatsız eden şeyler bunlardı zaten Ahmet karakterinde. Bir de hukukçuluğu beni çok rahatsız etti. Bunları konuşacağız zaten.
Evet, özellikle savunmalar kısmında konuşacağız. Ama gerçekten yani, Ahmet'in bu oryantalizmi üzerine şey çağrışımı yapıyor bende. Sertab Erener'in kazandığı Erevizyon'dan sonra Türkiye'de yapıldı ya Erevizyon. Türkiye için çekilen bir tanıtım filmi var. Böyle buram buram, oryantalizm kokan. Böyle Ahmet'le onu özdeşleştiriyorum bir yerde böyle kafamda. Böyle bir canlanıyor yani Ahmet'in o işte doğu sevgisi, o mistik şeyleri olan tutkusu vesaire.
Bunu şey bir anlamda kullanıyoruz elbette. Yani Ahmet'i oryantalist tanımlarken aslında doğuya yabancılaşmış bir batılı şeyi var. Yani buradan kurguluyoruz. Yani bunu söylemiş olalım.
Peki öyleyse. Bu böyle bir şey üzerinden karakter...
Bu arada hani bir şey düşeyim madem. Oryantalizmden şey açıldı.
Buradan açıldı. Edward Said falan.
Oralara gitmek sizin. Mesela dizinin başında ciddi bir şey çatışması da var. Michel ve Yasemin üzerinden.
Evet, evet.
Yasemin kendi aşkını şey yaparken, dile getirirken bir günlük okuma meselesi var. İşte Yasemin'in Fransızca tuttuğu günlüğü kayboluyor. Bu da çok hoş. Yani kendi başına çok hoş bu durum. Kayboluyor. Michel bunu bulup okuyor. Daha sonra bir davette, yine o çocukların katıldığı bir davette. Herkese okuyorlar. Doğum günü velhasıl. Daha sonra Yasemin, insanlar Yasemin'e ait olduğunu bilmiyorlar elbette. Ama Yasemin çok büyük bir tepki gösteriyor. Michelle'e itham ediyor çeşitli şekillerde. İşte sen Fransız olduğun için şu an bir üçüncü dünya ülkesinde olduğun için, geri kalmış bir ülkede olduğun için insanların mahremiyetine saygı göstermemeyi kendine hak buluyorsun. İşte bize tepeden bakabiliyorsun gibi şeylerle niteliyordu hatırladığım kadarıyla.
Evet, evet.
Orada ciddi bir şey de görüyoruz. Hoş, tatlı ve çatışmada görüyoruz. Tabii Ahmet orada.
Tabii Ahmet oradaki özel hayatın gizliliğinin savunmasına ilişkin verdiği mücadeleden dolayı etkileniyor tabii Yasemin'den.
Tabii ki.
Daha öncesinde de şey oluyor.
Bir hak savunucusu.
Şey, aşk üzerine bir tanımları var daha öncesinde. Orada da
evet,
bir
bahsettiğim var. Şey işte yani Yasemin şey diyor masada, işte aşk için gerekirse ölünebilir falan
evet, evet.
diyor. Ahmet uzaklara dalıyor yine.
Büyülenmiş yani, oyun şeyini.
Bence de Cansel Elçin uzaklara dalmasa ödül alabilirmiş gibi geliyor.
Oh. Uzaklara dalmasa ve öpüşmeseymiş.
Yani ve sarılmasa.
ve ellerini tutmasa kimsenin.
Ya ben tam burada şeye de yani Yasemin'e ve özellikle Beren Saat'e de parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya ben hep söylüyorum bunu. Hani siz de yakından biliyorsunuz. Ben hiç beğenmiyorum Beren Saat'in genel anlamda oyunculuğunu ama bir dizi veya film çeksem mutlaka Beren Saat'i oynatırım. Yani nasıl bir paradoks bu bilmiyorum ama çok ilginç bir şey yani. Siz nasıl buluyorsunuz Yasemin'in oyunculuğunu?
Fazia. Ya dizide ya cidden Hatırla Sevgili pek çok açıdan ele alınabilir. Yani daha oryantalist bir temelde incelemeye çalışırsın diziyi. 60'lar 70'ler Türk o politik iklim bağlamında incelersin. İlişkiler bağlamında inceleyebilirsin diziyi. Hani pek çoğunu yapmaya çalışacağız burada zaten. Ama bence bu dizi oyunculuklar bağlamında incelenmeyi hak etmiyor.
Ama var canım.
Birkaç şeyi hariç tutuyorum. Dışarıda tutuyorum. Örneğin Ahmet'in babasını Şevket
Rıza oynayan. Rıza çok iyiydi.
Bu arada şey de iyiydi. İkinci dönem anlatacağımız dediğimiz işte 70 dönemi 68 dönemi gençliğinin oyuncuları da çok iyiydi. Yani da çok daha iyiydi.
Evet. Şimdi o zaman aynen. Çok oraya şey kaymadan söyleyeceğiniz bir. Zaten şimdi sorularla ilerleyeceğimiz için orada da parantez açabiliriz oyunculuklara. Yasemin ve Michel Fass'ını o zaman geçiyorum. Daha güzel bir soru ve benim biliyorsunuz en sevdiğim ilişkilerden biri olan dizi boyunca. Rıza mı Şevket mi sorusunu size soruyorum.
Peki. Kısaca bir şey verelim, bilgi verelim.
Evet.
Hatırlatalım veyahut. Rıza Ünsal, Yasemin'in babası. Eski bir berber. Daha sonra Adnan Menderes'i tıraş ederken Menderes tarafından keşfediliyor. Hitabeti, akıl yürütmesi ve benzeri yetenekleri dolayısıyla ve siyasete kazandırılıyor. Ardından mevzus oluyor Demokrat Parti'den. 1950'lerde ve sonradan zenginleşiyor.
Fırat, bir ekleme yapabilir miyim? Araya bir parantez. Tabii. Unutma. Orada Atatürk'ün Menderes'i keşfi anlatılır hep. Yani rivayettir. Atatürk'te gittiğinde Aydın yanılmıyorsam. Aydın'da keşfediyor Menderes'i vesaire. Sonrasında işte partiyi kazandırıyor. Böyle bir rivayet var. Belki ona bir gönderme olabilir şeyle alakalı.
Olabilir elbette. Şevket ise Rıza'nın çocukluk arkadaşı. Beraber büyümüşler. Ancak Rıza bir berber. Ailesi daha alt sınıflardan gelen bir şeyi var Rıza'nın. Formasyonu var. Şeyse Şevket ise en azından okuma imkanı bulmuş. Adada daha iyi bir evi olan bir ailenin çocuğu. Ve işte hukukçu olmuş, savcı olmuş. Maddi durumu daha iyi. Cumhuriyet eliti diye tabir ettiğimiz o şeye ait, toplumsal gruba ait olabilecek bir isim. Ve şeyle, Rıza'yla da böyle bir çocukluktan yaşlılığa doğru uzanan bir aşk nefret ilişkisi var.
Evet.
Çok iyi arkadaşlar. Çok uzun süre. Daha sonra politika memleket o arkadaşlığı paramparça ediyor. Bizim bugün konuştuğumuz dönemde ise çok çatışmalı bir ilişkileri var. Çünkü Rıza bir Demokrat Parti milletvekili. Demokrat Parti'nin memleketi sürüklediği iddia edilen şeylerin sorumlularından biri, o kaos ortamının belki antidemokratik temavillerin sorumlularından biri Rıza. Şevket ise bir Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanı denebilir herhalde Kaan.
Evet. Tabii.
Yani bu şey de hali hazırda o CHP Demokrat Parti çekişmesinde çok yoğun bir biçimde yaşıyorlar. Çok sık kavga ediyorlar dizinin başında. Ben ikisi arasında bir tercihimi şeyden yana kullanıyorum. Şevket'ten yana kullanıyorum.
Tabii.
Bunun sebebi de Şevket'in gelişimini görmüş olmam aslında. Yani eğer yalnızca bu dönemi değerlendiriyor olsaydım, 1962'ye kadar olan dönemi, Rıza Ünsal diyebilirdim karakter olarak. İşte alt sınıflardan gelmiş, bir davaya inanmış, mücadele ediyor, kavga ediyor falan. Çeşitli sebeplerle. Ancak o Şevket'in gelişimini görmüş olmam şeyi tercih etmeme sebep oluyor. Şevket'i tercih etmeme sebep oluyor benim.
Ama şu an 60'a kadar konuşuyoruz ya, 60'a kadar öyle bir gelişim yok.
Elbette yok yani. Hatta Yassada duruşmalarının şeyi, savcısı yani o ya suça ortak olan biri şeyde. Şevket'te.
Ya aslında bence Rıza'nın da o gelişimini görüyoruz. Yani sonuna doğru baktığımızda sonuna kadar...
Yok şey için söylemiyorum. 60'tan sonrasında hem Şevket bakımından hem Rıza bakımından bir gelişme var. Hatta bence Rıza şu an yaşıyor olsaydı büyük ihtimalle CHP'nin Demirel kanadını falan bile temsil edebilirdi.
Ama bu orada... Rıza'nın gelişmesi değil. Bu CHP'nin çöküşü, gerilemesi. Yani bu şey değil. Ölçüt olmamalı bence. Ve ben... Yani Rıza'nın gelişimine falan da tanık olmadık. Hala 78'de şey diyordu Rıza. Bu işçiler işte greve falan çıkıyorlar. Sendika grev kararı falan alıyor. Şey diyordu, hak böyle mi aranır falan diyordu.
Ya ama Rıza'nın torununu Şevket'e götürmesi sahnesi.
Ama siz şu an şeyi açtınız, bölümün sınırlarını açtınız. Bir dakika. Şimdi toparlayalım Sinem'e sözü vermeden Rıza şeyle ilgili, Şevket'le ilgili. Şunu söyleyeceğim. Fırat'ın Rıza ve Şevket portrelerinden de hareketle Rıza profil olarak bu arada seküler bir profil.
Elbette.
Onu da atlamamak lazım.
Bir şey yani Kaan, kentli bir Demokrat Parti.
Aynen. Hani o da önemli bir kriter yani bir şey açısından. Benim bu işte CHP'nin Demirel kanadı şeyimi de bir yönüyle doğrulaması bakımından da söylüyorum o açıdan. Çünkü seküler bir şeyi temsil ediyor. Profil temsil ediyor Rıza. Evet Sinem.
İşte ben de bu sefer ben sanırım tercih edemiyorum ikisi arasında. Fırat'ın daha baktığı nokta daha siyasi politik bir noktadandı. Ben de birazcık arkadaşlıklarına yönelik bir şeyi izlemeye çalışıyorum. Ama işte bunu yaparken o dönemin sınırlarını aşıyorum ister istemez. Yani onu o bütünselliğinin dışında düşünemiyorum. O yüzden ben de ikisi, yani çünkü bu ilişki temelinde baktığımda ki ilişkiden karşılıklı bir şey olduğu için seçememe noktasına itiyor beni. Çünkü karşılıklı olarak birbirlerine en sonunda işte geçmişe yönelik pişmanlıklarından bahsetme, hepsini kabul etme ve bunun üzerine bir yeni bir sayfa açma gibi bir durumları var. Bu da karşılıklı bir çaba gerektirdiği için ikisini de o şeyde aynı değerlendiriyorum yani. Örneğin işte az önce bahsettiğim torununu alıp götürmesi Şevket'e, Rıza'nın hadi bakalım dedene gideceğiz falan diye. Şeydi yani gerçekten benim böyle çok duygulandığım sahnelerden biriydi.
Hayır Yasemin'in Ahmet'in çocuğu mu var? Ben şu an öğreniyorum.
Canım yani. Yeni bir dizi değil sonuçta bu.
Anladım. Bizim şey bu arada hani diziyi Fırat ve Sinem izlerken sürekli işte spoiler verme, bana bilgi verme vesaire şeyi dönüyordu aramızda ısrarla. Ve işte Deniz Gezmiş işte idam edilecek, Menderes'e idam edilecek gibi spoilerlar da veriyorduk birbirimize.
12 Mart'ta darbe olabilir.
12 Mart'ta ihtilal olur. Muhtıra olabilir, haberin olsun.
Belki politik havayı iyi koklayan insanlarız yani.
Evet, öngörü sahibi. Evet. Tamam, ikinizin de cevabını son derece politik buluyorum. Ben, Fırat Rıza diyemedi. Tarihsel bağlam içerisinde bu vebali alamadı. Sen de işte yok torununu götürmüş falan gibi şeylerle, gerekçelerle Sinem kaçamak bir cevap verdi. Aynen.
Ya ben diziyi babamla izledim. çok şeyine epey bir bölümünü babamla beraber izledik diziyi. Ve şey izlerken yani 27 Mayıs öncesine ve o dönemi konu alan bir diziyi 2020'lerde çok sıkı bir Kemalist'le izlemek çok güç. ve bu yüzden çoğu zaman daha şey bakmak gerekiyor. Daha tırnak içerisinde söylüyorum. Demokrat bakmak gerekiyor.
Hani Demirkrat diyelim.
Evet, Demirkrat.
Demirkrat bakmak gerekiyor. çünkü demokrat bence babamı, haddini aşan bir iddia olur yani.
babama böyle çok şey kızdırdığım falan da oldu epey. Şeydi, çatışmalı bir süreçti bizim için. Dizi izlemek. Hani bunu sık sık şeyde paylaşacağım da, paylaşmayı umuyorum en azından. Onunla yaşadığımız o süreci. Çünkü şey hani cidden 2020'lerde belki şey sorusunu sormadın Kaan, niye bunu izliyoruz sorusunu sormadın ama bugün siyaset dediğimiz kurumun böylesine zayıfladığı, önemini, etkisini bu kadar yitirdiği, toplumsal hareketlerin, sendikaların etkisini bu kadar yitirdiği bir Türkiye gerçekliğinde o dönemlere dönmek, o dönemler üzerine düşünmek çok ayrı hisler uyandırıyor insanda. Yani öyle de bir Türkiye olabileceği gerçeğini görmek çok ilginç oluyor. O yüzden bunları da paylaşırız yeri geldiğinde.
Tabii mutlaka. Evet, o zaman bizim spekülatif sorularımızdan hareketle karakter analizlerim ve dizi değerlendirmemize devam ediyoruz. Şimdi çok daha çarpıcı bir soruyla devam ediyorum. Nezahat mi, Selma mı? Sinemciğim, bununla da sen başlayabilirsin.
Ben zaten
İki profili de şey yaparak hafif bir portre çizerek Fırat'ın da yaptığı gibi.
Nezahat Rıza'nın eşi.
Lale Mansur'un canlandırdığı.
Selma da Şevket'in eşi. Şevket'in eşi şey, Selma doktor. Bu az önce işte şey için, Rıza için, şey pardon, Şevket için söylediğimiz o eğitimli vesaire falan çoğu geçerli bunun için. Zaten şey match bir couple. şey güzel. Yani
Cumhuriyet'in bir ideal ailesi.
Evet, aslında. Evet. Onun aksine işte Nezahat de zaten yine alt kesimden geliyor vesaire. Ancak ilk başta cevabımı söylüyorum. Nezahat benim buna cevabım, kesinlikle Nezahat. Çünkü gelişimini çok iyi görüyorum. Yani yine ben bütünsel olarak bakmak durumunda kalıyorum buna. Ya bütünsel olarak bakmasam bile, ilk sadece bu bahsettiğimiz ilk bölüm sınırlarında baksam bile Nezahat'in değişimini çok iyi görüyoruz. Yani en başında işte kızının yanında olması birçok şeyde. İşte bu şey sürecinden sonra, mahkeme sürecinden sonra işte şeyin içeri, Rıza'nın içeride olmasıyla beraber işte ekonomik olarak zor duruma düştükleri süreçte hemen işte ben çalışmaya başlıyorum, şöyle yapıyorum falan diye oradaki bir değişimini de görüyoruz Nezahat'in. O özgürleşme sürecini çok iyi gördüm ben dizide. Ve böyle güçlü bir karakter olarak hep izledim. Yani Nezahat, evet, şimdi ne yapacak bakalım bu hareketin karşısında. Şimdi hani nasıl destek çıkacak Yasemin'e ya da işte çevresinde olan olayları hep böyle kocasının gözünden ister istemez izliyor çünkü. Yani kocasının üzerinde bir tahakkümü var Nezahat'in. Hatta en ilk bölümlerde işte Menderes adaya geldiğinde giydiği kıyafet üzerinden bile kocasından azar istiyor Nezahat. Ve onu bile daha sonrasında mesela o kendi o kıyafetiyle gidiyor örneğin. En verebileceğim örnek.
Daha sonrasında Yasemin'in özgür ruhunun şeylerinden biri yani kesinlikle.
Evet evet evet kesinlikle ve şeyde de bu ilişkileri Ahmet Yasemin imkansız ilişkilerinin yaşandığı dönemlerde de işte babasının yasaklarıyla vesaire. Nezahat bu olaya gözünü kapatan ve aslında kızını koruyan tarafta bir anne profili çiziyor. Anne olarak da böyle bir profil çiziyor. O yüzden benim cevabım buna Nezahat olacaktır. Oluyor. Nezahat.
Ya ben
Nezahat'ın anneler gününü kutlayarak
Ayda Aksel'in canlandırdığı Selma Gürsoy'u tercih ediyorum. Net bir biçimde tercih ediyorum. Bunun da tek bir sebebi
şu
var.
Çünkü Erkan Çoban konuşuyor olabilir.
Hayır. Tek bir sebebi var. O da Lale Mansur'a çok kızgınım. Dizide. Yani dizide böyle hani şeyin Avni Yalçın'ın yani Şevket Gürsoy'u canlandıran Avni Yalçın'ın işte ve şeyin Nezahat yani Lale Mansur. Ya buralar bizim böyle oyunculuk emareleri gördüğümüz yerlerdi dizide.
Evet evet.
Ve şeyin çıkması, Lale Mansur'un diziden ayrılması ve işte Almanya'ya taşınan yalnızca bir telefonla var olan bir karaktere dönüşmesi beni çok üzdü.
Ama yine tarihi aştınız arkadaşlar.
Yani hikayeyi de kopardı. Özür dilerim şey aşıldığı için ama kızgınım. Çünkü eğer gitmeseydi farklı bir hikaye de izliyor olabilirdik. Yani Sinem'in dediği şeylere katılıyorum. Bu Lale Mansur'la benim aramda bu bireysel kırgınlığı.
Aa, bu arada böyle bir dönemde işte Demokrat Partili eski bir mebusun karısı olarak nitelendiği bir dönemde boşanma kararını vermesi.
Ama olmaz Sinemciğim.
Müthiş.
Yani lütfen burada müdahale etmek zorundayım çünkü.
Yani
bir şeyi söylemediğiniz kaldı. Nezahat'in Arzu Çerkezoğlu olacağını söylemediğiniz kaldı tarihsel süreç içerisinde.
Yani
DİSK'e genel başkan.
Evet, yani tabii o kadar değil ama o işçi direnişinin yanında oluyor oluşu da ekstra ekleyebileceğim Nezahat'i seçme nedenlerimden, çok güçlü nedenlerimden.
Ya Nezahat Hanım'ın böyle işçi direnişiyle şunda bunda çok bir alakası yok aslında. Diziyi biraz
yok, şey yapınca.
Yani
şey olarak yok.
Fabrikada grev olduğunda bile şey diyordu. Ah çocuklar niye böyle şeyler yapıyoruz ki falan filan diyordu.
İş barışı.
Çok normal öyle bir tepki vermesi yani. Buna böyle tepki verirken zaten o bir şeyleri kendi içinde yıkmaya çalışıyor. İşte daha sonra o işçiyi geri alması vesaire. Bu tepkiler çok refleksif tepkiler zaten.
Şey tabii. Çok doğru bence de. Orada az önce söylediğinden hareketli yani Rıza yıllarca mebusluk yapmış biri
yani?
Gelip böyle hak mı aranır dediği düzlemde Nezahat'in tavrı hani
yani,
onlar da en azından haklarını arıyorlar hani gibi bir şey de tabii ki de bir işçi önderi değil ama öyle bir yerden kuruyor Nezahat. O çok kıymetli. Ben yine tüm tarihsel sınırları aşmanıza rağmen şey konusunda hani Selma'nın bence şeye kadar olan tavrı 60 ihtiyacı yani bizim programımızın ilk bölümüne kadar olan tavrı daha şey gibi. Daha stabil ve daha Selma belki tercih edilebilir.
Ben bir ek düşeyim buraya. Bir şey anne portresini o kadınlık rollerinden anneliği biz şeyde çok görüyoruz.
Nezahat'te görüyoruz.
Şeyle ilişkisi, çocuklarıyla ilişkisi, evle ilişkisi.
Evde şeyle, çünkü.
Hayat dolu bir kadın. İşte çok şey, yardımsever, güler yüzlü. Çocuklarıyla bir ilişkisi var. İyi bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum çocuklarla. Diğer o küçük çocuk, mesela şey çok hoşuma gitmişti. Deniz'in küçüklüğüne bakması halası.
Evet, o müthiş ya. Bak, kendi çocuklarını diken diken olması
falan. Deniz'e kalması için ısrar etmesi kendilerinde falan. Hani bunlar çok hoş. Selma kendi formasyonu dolayısıyla işte muhtemelen işte 50 yaşında olsa 1960'da değil mi? 1910'larda doğmuş. 1928-29'da tıp okuyan bir kadın. Türkiye gerçekliğinde. Yani ailesini falan düşünebiliriz. O ataerkil şey içerisinde. Erkek egemen bir belki okulda, toplumda bir şeyler başarmaya çalışan bir kadın olarak sertleşmiş. Böyle bir sinirleri de sertleşmiş, tavrı da sertleşmiş. Çocuklarına karşı da şey gibi, mürebbiye gibi. Hani çok katı kuralları var, çok net. Bunu şeyde kırıyor biliyorsunuz. O çok çok ilerleyen zamanda artık kendi torunuyla falan kırmaya başlıyor şeyi.
Ya bunda şey yöntemimiz aynı zaten. Yani senin baktığın kadının bağlamını değerlendirip karakterini yorumladığında benim de o işçi meselesi üzerinden çok normal bunun tepkisinin tabii ki böyle olması. Tabii ki bir işçi önderi çıkmayacak yani zaten oradan şey yapmamın yöntemleri aynı zaten baktığımızda yani. Onların o hareketlerini bağlamları içinde değerlendirip şey hakkını vermek ya da işte saygı duymak, duymamak meselesi.
Tabii yani kesinlikle orada nezahatin şeyi. Fırat'ın bahsettiği gibi biz Selma'nın mücadelesini görmüyoruz dizi içerisinde. Çünkü onun bir background'u var. Ki Fırat'ın okuması bence orada çok doğru. Böyle bir şey var bu meselenin. Ama nezahatin o kendi mücadelesi, o var olma mücadelesini tüm dizi boyunca gördüğümüz için biz nezahati kendimizi daha yakın buluyoruz yani o yönüyle. O zaman tam buradan devam edelim. Son spekülatif sorum bu anlamda belki ilk bölümünde son sorusu. Elbette Ahmet mi Necdet mi?
Ya şimdi bunu soruyorsun.
Nasıl? Ama bakın bunun ısrarla söylüyorum. Israrla lütfen bunu yassı adı yargılamalarına kadar olan kısım için değerlendirin. Ve tüm belki tarihsel bağlama da değinebileceğiniz şekilde bir cevap verin. Çünkü elbette dönem dönem değerlendirdiğimizde bu şeyler değişebilir. Görüşler değişebilir. Lütfen.
Yani yassı adaya kadar olan dönemde değerlendirmek zorunda olduğumuz için moderatörümüz bizi sınırladı. Seçemiyorum aslında yani her iki taraftanın iki tarafında şeyleri var benim için. Düşüp çıktığı noktalar var. Yani şöyle kısa bir özet en başında Ahmet'e zaten Michel konusunda sinirliyim. En başından itibaren. Yani oradan bir şeyim böyle. Ama Necdet'e de ısrarcılığı dolayısıyla sinirliyim. Ama yine tüm bunları işte 1960'larda geçtiğini düşündüğümüzde yani bugünün gözleriyle bakmadığımızda o dönemi kendisi için de anlaşılabilir şeyler olarak yine karşıma çıkıyor aslında. Yine tekrar düşüncemi revize ediyorum bu gözlerle baktığımda. İşte Necdet'in Yasemin'in konusunda çok ısrarcı olması, epey rahatsız edici olması gerçekten.
Nerede rahatsız ediyordu ya? Ben hatırlamıyorum.
Ya şöyle mesela rahatsız edici ve en sondaki evlilik kararını alıyor oluşu. Yani onu sevmediğini bilerek, onu yani Yasemin'in Ahmet'i sevdiğini bilerek böyle bir karar alıyor oluşu. Çok şey gözükebilir. Ne kadar iyi, ne kadar yardımsever, ne kadar işte falan. Ama işte yine bugünün gözleriyle baktığımda belki o dönem baktığımda gerçekten iyiliksever bir insan olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Ama Ahmet'in de işte gerçekten sevgisinden ben uzun bir süre şüphe ettim. Yani çok çok sevgisinin nedenlerini açıklayışı beni hiç tatmin etmedi. En başından itibaren özellikle bu ilk bu dönemde bahsettiğimiz için. O yüzden ikisini de seçemiyorum ama ikisini de seçemeyişimin nedeni ikisini de seçmem değil. İkisini de istemiyor oluşum gibi bir yerden.
Teocusun belli.
Yani yok canım o kadar da değil de. Yani Teo da şey bir karakter. Tali bir karakter. Böyle benim yine ortada bir cevap.
Yine 3 soruda olduğu gibi yine bir cevap vermesin.
Nedenlerimi açıklıyorum en azından.
Evet. Önemli olan gerekçeler. Sen ne diyorsun Fırat?
Ben çok net bir biçimde Necdet diyorum. Bunun belli başlı sebepleri var. Bir karakter, bir oyunculuk kısmı var elbette.
Tabii ki. O tartışmasız.
Kimin oyunculuğu bize daha keyif veriyor. Burada bir şey var. Okan Yalabık gerçeği
Okan
var.
Okan Yalabık tartışması.
Bir bu. İki, karakterin zenginliği. Necdet şüphesiz ki daha zengin bir karakter. İçinde yani Necdet'in hikayesi bana daha şey geliyor. Yani Ahmet sıradan bir karakter. 1960'lardaki bir savcı ve doktorun çocuğu olarak o tüm gelişimi, aşk anlayışı vesaire bu sıradanken Necdet bana sahici geliyor. Yani şeyde doğmuş, büyümüş, arkadaşları birkaç dil biliyor, yurt dışına dağılmışlar. Kendisi hep babasının pastanesinde kalmış. En yakın dostu babasının pastaneyi devraldığı Rumların yeğeni Theo. Onunla çok yakın bir şeyi var, dostluğu var. Ben başka bir şeyler yapmak istiyor, başka bir şeyler olmak istiyor. Biz Necdet'in karakter gelişiminin nerelere gideceğini göreceğiz zaten.
Evet, babası şeylerde, isyan ediyor. Yerlerde. Babasına isyan ediyor ben senin gibi olmayacağım diye. Orada bir şey bekliyoruz. İstanbul'a gideceğim ben, baba senin gibi olmayacağım gibi büyük bir çıkış yapıyor. Orada şey bekliyoruz hani ben gideceğim işte daha farklı işlerle uğraşacağım. Diyor ki ben de İstanbul'da pastane açacağım, ikinci şubeyi açacağım falan diyor böyle.
Yani orada ben bağlıyorum bunu aslında. Daha senaristler şeye oturtamamışlar. Yani senaristler de Necdet'i oradan çıkartmak, başka bir Necdet yaratmak istiyorlar ama bunun yolunu daha bulamamışlar. Bu yüzden böyle bir şeye başvuruyorlar gibi geliyor bana açıkçası. Daha bütüncül baktığımda. Ve aşk meselesi. Yani yani Ahmet açısından ya sizi seven birini, hele ki sizi 10 senedir seven, sizin fotoğrafınızı sizi resmeden kendi defterine, sizin hakkınızda aşk mektupları yazan, sizi bekleyen bir kadını, bir erkeği sevmek çok kolay bir şey. Dünyanın en kolay işi. Karşılıklı sevgi dediğimiz mesele. Ancak yani sizi sevmeyen birini sevmeyi sürdürmek, hele ki bunu en güzel biçimiyle, yani zararsız olarak hissettirmeden yapmak, bence bu müthiş bir şey. Yani düşün, Necdet Yasemin'i çok seviyor. Hayatına çok çok uzun yıllar Yasemin'den başka hiç kimseyi almıyor. Bütün hayatını Yasemin üzerinden kuracak kadar onu çok seviyor. Ancak biz Necdet'in Yasemin'i sevdiğini ne zaman öğreniyoruz? Yasemin çok çok ilerleyen zamanda bunu nereden duyuyor? Başka birinden duyuyor. Necdet yine bunu ona itiraf etmiyor. Yani bu şey içerisinde, bu çelişki içerisinde aşık olduğu kadın en yakın arkadaşına aşık. Ancak onu bir intiharın eşiğinden kurtarıyor. Onu hem biyolojik olarak ölümden hem de bir toplumsal ölümden kurtarıyor. 1960'lar ortamında babası olmayan bir çocuk doğurma tırnak içerisinde suçundan kurtarıyor Yasemin'i ve bunu yaparken hiçbir karşılık beklemiyor. Çünkü sen kendi sevgisini dahi paylaşmıyor şeyle, Yasemin'le. Yani şey olsaydı, yani kötü bir Necdet tablosu çizebilirdik. Yani kendi sevgisini Yasemin'le paylaşsa, Ahmet'i kötülemeye çalışsa veya Yasemin için bütünüyle yıkıp yeniden kurduğu hayatını Yasemin'in gözüne soksa, bunu kullansa mesela, o zaman derdik ki burada bir şey var, duygu sömürüsü var, istismar var derdik. Ancak böyle bir durum da yok. Necdet sadece sevdiği kadını seviyor ve onun iyi olmasını istiyor. Bu beni şey yapıyor, Necdet de çekiyor. Yani Okan Yalabık hiçbir şey yapmasa da beni çekebilir.
Tabii.
Ama bunlar kendi başına çekiyor.
Ya ben de şöyle düşünüyorum tam bu yerde. Dediğin gibi tüm süreç Necdet ve Yasemin bakımından böyle ilerliyor. Buna bir itirazım yok ama işin Yasemin boyutunu atladığını düşünüyorum burada. Çünkü biz dizide, ben de şu an tarih sınırını aşıyorum. Özür dilerim ama kusura bakmayın. Zaten cevap vermem lazım. Yasemin'in tekrar işte Ahmet'e dönük bir yöneliminin gerçekleştiği sırada biz Necdet'in hayatına başka birinin girmesiyle bunun son derece kolaylaştığını gördük. Çünkü bir yönüyle Yasemin'in o üzerindeki o minnet duygusundan, şeye karşı, Necdet'e karşı duyduğu minnet duygusundan kendisini kurtarabilmesinin yegane yolu Necdet'in gerçekten başka birine aşık olma ihtimaliydi yalnızca. Yani bu tek taraflı olarak Necdet müthiş bir fedakarlık sergilemiştir ve Yasemin bunun karşılığında herhangi bir bedel ödememiştir gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani o minnetin altında ezildiğini düşünüyorum Yasemin'in çok uzun süre boyunca. Şeyden bağımsız, Necdet'in Yasemin'e karşı sevgisinin olup olmadığını bilip bilmemesinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Ve gerçekten hani senaryodaki...
Ne yapayım sana? Şey için oradan devam et. 9 yıl boyunca ortada bir şey yok. Bir minnet duygusu falan yok aslında.
Çünkü, nerede yok?
Yok var aslında ya. Çok
çünkü yok. Şeyin yani daha doğrusu Necdet'i terk etmemek adına ortaya çıkan bir minnet duygusundan söz ediyorsun belki. Onun altında.
Terk edemiyordu. Ben hatırlıyorum işte öyle bir şey vardı.
Ne oluyordu? Yani artık rüya büyümüş, işte 8-9 yaşına gelmiş ve Ahmet'le yeniden konuşmaya başlamış Yasemin. Ahmet'e yeniden geri dönmek istiyor. Bavulunu hazırlıyor, rüyanın bavulunu hazırlıyor. Toplanıp Necdet'i terk edecek, gidecek örneğin. Düşünün, böyle bir karar almış. Her şeyini hazırlamış, gidemiyor. Çünkü o gün Necdet'in onu sevdiğini öğreniyor en yakın arkadaşından. Bakın hani terk etmek üzere. Eğer onu öğrenmese gidecek belki de.
Yok hayır ya, o gün öğrendiği gün değil. O gün Necdet'le rüyanın arasındaki ilişkiye bakarak terk edemiyor. Yani rüyanın hayatında aslında bir değişiklik yapmak istemiyor. O gün öğrendiği gün falan değil. Daha önceden biliyorum.
Yani ben şeyi kesinlikle böyle bir kronolojik şey veremem. Hani o olay akabinde mi olmuştu? Sadece hani bende kalan buydu. Hani yanlış da olabilir. Yani çıkarım o anlamda. Ve şeyi hatırlıyorum, yani şey çok problemli şu yönüyle, Okan Yalıbık konusunda tüm söylediklerine katılıyorum, Necdet için değil, Okan Yalıbık için söylediklerine katılıyorum ve biz Ahmet karakterinin özellikle Cansel Elçin'in oynaması sebebiyle de olabilir bu, sonsuz bir şeyini gördük, arkada müziğin çaldığı ve Ahmet'in sağa sola boş boş baktığı şeyleri gördük. Ve Ahmet'le alakalı tüm yapacağımız çıkarımlar, Ahmet'in ne düşündüğüne dair, neler hissettiğine dair tüm çıkarımlar seyirciye bırakılmış dizi boyunca. Yani hiç bilmiyoruz ne hissettiğini, ne düşündüğünü. Ama tüm bunun dışında tüm bu olaylar yaşanırken ve özellikle bu Necdet'le alakalı söylediğin fedakarlık boyutunu az önce de ifade ettiğim gibi kabul etmekle birlikte müthiş bir bencillik olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen tüm olaylarla alakalı bilgi sahibi, bilgiye muktedir olma imkanını yalnızca kendinde sınırlı tutuyorsun. Ve hatırla, Ahmet'in olan bitenden hiçbir haberi yok. Tüm süreçlerden hiçbir şekilde haberi yok. Şimdi bilginin güç olduğundan da hareketle bir değerlendirme yapacak olursak, tüm güç Necdet'in elinde. Evet, fedakarlık boyutunu kabul ediyorum ama Yasemin ne Necdet'in ona olan ilgisinden haberdar, ne ona olan sevgisinden haberdar. Ahmet bu ikisi arasındaki ilişkinin boyutlarından haberdar değil. Yasemin'in kendisi olan sevgisinden haberdar değil. O süreçte. Örneğin aşık olduğu kadının başka biriyle evlendiğini görüyor ve bu sürecin arka planından haberdar değil. Yani tüm bunlardan haberdar olmadığı bir düzlemde dahi bir kadını sevmeye devam ediyor olması, tüm bu şüphenin, tüm bu vesvesenin, tüm bu boşluğun olduğu bir yerde devam ediyor olması, onu sevmeye devam ediyor olması bence bana bir noktada daha geliyor, kıymetli geliyor. Ahmet'in konumu bakımından.
Hani bu kadar değerlendiriyoruz ya, Yassada'ya.
Hı hı, doğru.
Hani, evet. Yoksa hani Sinem de dedi ya, Ahmet'in sevgisini daha sonra gördük falan. Hani ben de böyle bir aşk üzerinden değerlendirme yapacak olsam şeydeki kadar, bu 62H'ye kadarki sürece ilişkin olduğum kadar net olamam sonraki süreçlerde.
Bir de bana şey gibi geliyor biraz, hani iki, çizilen iki tabloda da Ahmet ve Yasemin özelinde, işte Ahmet'in Yasemin'in onu hala seviyor olduğunu bilmeyişinden uzak bir şekilde, azade bir şekilde hala onu sevmeye devam ediyor oluşu. İşte Necdet'in bunun karşılıklı olduğunu bilmediği halde onu sevmeye devam ediyor oluşunda, iki hikayede de sevginin karşılıklı olduğu ve işte kadın karakterin buradaki, işte sevgi duyulan kadın karakterin, sevgi duyulan karakterin birazcık olayların dışına itilip onun üzerinde böyle bir ben seviyorum, ben fedakarlıkta bulunuyorum, ben şey yapıyorum gibi bir şey dönüyor. Yani bu beni birazcık şeyden dolayı da rahatsız ediyor. Yani Necdet'in fedakarlık yapmak kavramı bana gerçekten bir güç var benim elimde, bir şey var ve ben bunu kullanıyorum. Karşımdaki benim fedakarlığımı, yardımımı ne derecede istiyor, nereye kadar istiyor, buna onun müdahalesi nerede olacak, bunların
bunun hiç... kararını kendisi veriyor.
Evet, en başında tabii ki birlikte ya veriyorlar.
Bunları hiç şey göremedim ya. Örneğin bilgi asimetrisinden söz ediyorsun Kaan.
Evet.
Yani Yasemin'in tek bir isteği var Necdet'ten. Ne olursa olsun Ahmet şey bilmeyecek. Rüya'nın babasının kim olduğunu bilmeyecek. Şeyiydi, isteğiydi. Yani şeye bakınca aslında, yani Necdet'in biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum şeye kadar ki, o evlilik sürecine kadar ki durumuna.
Hani yok, bence şu an evlilik süreci meselesini yok bir dakika.
O fedakarlığın istismarına da ben hiç şey olmadım. Necdet'te hiç tanık olmadım. Yalnızca şeyde, yani artık dizi ilerlemeye devam ettiğinde, hani o Yasemin'i hala seven Ahmet'i gördüğümüzde bunca şeye karşın, Necdet'in rüya konusunda mesela bir şey yaptığını, hani bir bencillik varsa rüya konusunda bir bencilliğe giriştiğini gördük. Çünkü aynı zamanda kızı tırnak içerisinde ve kızını yitirmek istemediğini, onu korumak istediğine tanık olduk.
Şunu söyleyeyim Fırat, haklısın ama
Yasemin konusunda ben o fedakarlığın istismarı gibi şeylere tanık olmadım karakterde.
Fedakarlık durumunun ben başlı başına zaten birazcık
istismar şey oldum.
Yani şey değil, bak... fedakarlığın sevilmesi değil, bunun yapılıyor oluşu. Kendi hayatından bahsediyorum. Ben şunu yaptım onun için yıllarca falan gibi bir yerden
hiç böyle bir cümle kurmadı.
Kurmasına gerek yok bunun.
Kurmasına aynen.
Ya böyle bir şey olmasına gerek yok bence. Böyle bir şey ben asla yapmayacağım, ben fedakarlık yapıyorum dediğin noktada zaten karşındaki birinin kurmasına gerek yok böyle bir şey. Gayet bu doğal olarak ortaya çıkabilecek bir şeydir. Bunu öngörebilmen gerekir. Yani bu özel olarak bunu Necdet'in kullanmasa bile ileride Yasemin'in alacağı kararlarda bunun etkili olabileceğinin anlaşılmaması, göz ardı edilmesi çok şey bence. Senaryo belki de yine bu insanın o şeyini kaçırmış olmaları da olabilir.
Yani örneğin ben birkaç şey de tanık olduğumu hatırlıyorum. Örneğin Ahmet aradığında, Yasemin'in Ahmet'le konuştuğunu fark ettiğinde, görüştüklerini fark ettiğinde Necdet hiç yokmuş gibi davranıyor kaç seferde. Yani o ilişki şey olana kadar, hani hatta Yasemin evi terk etme karar, tüm o süreçte Necdet'in tek müdahalesinin şu olduğunu hatırlıyorum. Yasemin valizleri hazırlarken evi terk etmeye dönük gürültü yapıyor ve rüya uyanıyor, ağlıyor. Gidip kızına sarılıyor orada. Valizleri görüyor yerde. Orada mesela ufak bir biçimde şey aldım. Kızım buradayım, merak etme, yanında olacağım senin falan deyip çıkıyor mesela sonra. Hani hiç önüne geçmeye çalışmıyor çok uzun süre.
Önüne geçmeye fiziksel olarak adım atmasına gerek yok. Tüm durumun kendisi zaten Yasemin'in hayatında açık açık Necdet bir şey söylemese bile, bir şey yapmasa bile Yasemin'in hayatında bir etki oluşturacak. Yani bunun böyle olmayacağını düşünmesi, hayır ben bir şey demedim ki, ben bir şey yapmadım ki seviyesinde olabilecek bir şey değil yani bu. Nitekim Yasemin'in şeylerini yaşıyor yani.
Ben de aynı fikirdeyim. Fırat, hani sizin tartışmanızı bölmemek için girmedim ama zaten ben de yaptığım yorumda ve hani Sinem de yaptığı yorumda biz şeyi açtık şu an. Yani tarih bağlamını açtık çoktan. Çünkü o bağlamda değerlendirdiğinde sadece yassı adaya kadar olan süreçte, düğün hatta düğüne kadar olan süreçte değerlendirdiğimizde dediğin gibi bence orada Necdet'in çok bir şeyi yok. Bu bahsettiğimiz hani fedakarlığın ağırlığına dair ya da o minnet duygusunun yakıcılığına dair çok büyük bir şey yok. Yoğunluk yok. Çünkü benim değerlendirmem orada Necdet'in önüne güzel bir fırsat çıktı. Düğüne kadar olan süreçte. Ve Necdet tüm şeyde yani kafasındaki en basit senaryo şuydu bence. Bununla alakalı da dizide gördüğümüz bir şey yok ama ya biz bir evlenelim ya. Yani nikahta keramet vardır. Hani,
öyle aralarında geçen bir muhabbette böyle bir şey var.
Yani bu böyle bir fırsat çıktı. Ahmet yok. İşte evlilik vesaire. Hani belki Yasemin beni sever evlilik süreci içerisinde. Var, böyle bir
şekilde böyle bir muhabbet geçiyor.
Var mı? İyi, evet. Güzel.
Ya bu şey ama ben bunu şöyle yorumluyorum Necdet karakterinin. Yani sizi sevdiğiniz birinin ama sizi sevmeyen birinin bir gün sizi seveceğine dönük bir umut beslersiniz çoğu zaman. Bu da böyle bir şey. Hı-hı. Ben Necdet karakterini sevdiğim an şeyden sonra, evlendikten sonra Ahmet'i şeyde görüp koşmasıydı peşinden. Bu Kayseri cezaevinde evleniyorlar ya.
Hı-hı.
Sonrasında Can Hıraş Ahmet'in peşinden koşuyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
Hatırlıyorum öyle bir sahne ama sonra ne oluyordu?
Yakalamaya çalışıyor. Yani mesela yakalayıp ne söyleyecekti? Çok merak ediyorum Ahmet'e. Cidden çok merak ediyorum. Yani
çok şey de bir durum ya. Gerçekten seyirciye bırakılan. Yani ne söyleyeceğine ilişkin bir muhabbet de geçmiyor sonrasında sonuçta. Sadece bir kovalama sahnesi görüyoruz.
Yani çünkü sonrasında şey var çünkü. Hani mesela o Necdet'in şey diyebileceğini düşünüyorum ben Ahmet'e. Gidip gerçeği söyleyebileceğine ilişkin içimde bir şey var. His var.
Ama evliliğin tüm temeli gerçeğin söylenmeyeceği üzerine. Kaç yıl söylemiyor o an.
Ama şöyle bunun sebebi şu. Yasemin bu sözü verirken Ahmet'in ne zaman döneceğini, ne yapacağını hiçbir biçimde bilmiyor. Haberleşemiyorlar. Anneleri mektupları saklıyor.
Mektupları saklıyor. Evet.
Ve tamam. Çok kesin bir ayrılık olduğunu düşünüyor. Yani bir ay sonra Ahmet'i dönüp Kayseri cezaevinde gördüğünde yani her şeyin değişme imkanı var belki.
İşte Yasemin
de belki bu hisle koşuyor.
Yok, her şeyin değişme ihtimalinin olmamasının nedenlerinden biri bence İşte bu tam da bu fedakarlığın Yasemin üzerindeki etkisi. O an onu biliyor olsa bile Yasemin böyle bir
çocuk sözler, falan
işte bilmem ne olduğu için işte, Necdet böyle bir fedakarlıkta bulunup evlenmeyi kabul ettiği için Yasemin yine anlık olarak bunu söyleyemez. İşte fiziksel olarak bir şey çıkmıyor ama bu fedakarlığın o yıkıcı etkisi bence o an onu görüyor olsa bile şey olarak ortaya çıkmayacaktı yani. O an söyleyeyim. Evet, evliliği iptal ediyoruz. İşte Necdet.
Yok, ben bunu Yasemin'in söyleyeceğini düşünmüyorum zaten. Yani Yasemin değil de şeyden söz ediyorum. Necdet'ten söz ediyorum. Çünkü Necdet'e bir ay sonra mı ne oluyor bu iş?
Necdet'in söylemesi de o zaman Yasemin'in yine elinin dışında kalan bir şey, anladın mı? Hiç ona bırakılmıyor karar yani. Necdet söylemiş olsaydı bu sefer evliliğin tek kuralı olan şeyi de yıkmış olacaktı. Yani ya hiçbir rolü yok. Ne fedakarlıkta rolü var? Ne işte hayatındaki erkeği seçmede rolü var, ne de bunun işte o işte tek temel üzerine yapılan evlilikte bir şey rolü var eğer söylemiş olsa. Yani söylemiş olsaydı da problemli, anladın mı? Necdet'in problemli olduğunun göstergesi benim için. Yani Yasemin.
Ben de şeyi merak ettim şu an gerçekten, yakalasa ne söylerdi diye, ama bir Necdet'le Ahmet arasında da bir şey gerilimi var ya yani. Hatta bir iki yumruklaştıkları yer falan da olmuştur hatırlıyorum. Seviyeli yumruklaştıkları. Bir nikah sonucunda hani bir galibiyet konuşması yapabilme ihtimali de bende doğuyor, bilmiyorum Necdet.
Yo ben sahneyi pek hala şey yapıyorum. Hatırlıyorum, yakalayamadığında bir şey yaşıyor. Hani hani tüh be bir şeyi yaşıyor sahnede.
Tüh be söyleyeyim.
Yani o şey var yani, o söylenememiş olan belki yalnızca söylenebilecek an o andı belki bir şeyleri. Çünkü şeyden sonra hani rüya doğduktan sonra Necdet artık şey değil.
Zaman anlamında diyorsun.
Hani sevdiği kadını ölümden kurtaran, biyolojik ve toplumsal ölümden kurtaran ve bunu bildirmeksizin yapan bir şey değil yani. Aptal bir aşık değil Necdet. Artık bir çocuğun babası. Yani öyle tanınıyor. Öyle tanınıyor. Sen öylesin.
Evet evet ama o ya. Anda ben şunu söylemeye çalışıyorum. O anda Necdet'in söylemesi ve söylememesi de ikisi de sorun teşkil ediyor benim için. Yani söylemesi az önce bahsettiğim şeylerden dolayı evliliğin tek ilkesi olan şeyin anlık olarak bozulması.
Ne evliliğin tek ilkesi?
Bunun söylenmeyeceği işte neden evlendiğimizin, benim hamile olduğumun, kimsenin bilmemesi gerektiği falan. En temeli yani. Kadının o dediğin toplumsal ölümünü sağlamama şeyi zaten bu. En başında baktığında burada da bir tutarsızlık var, anladın mı? En başında böyle bir fedakarlık yapıyor kadının toplumsal ölümünü sağlamamak vesaire. O an söyleseydi yine o zaman bunu bozuyordu.
Ama şeyi hatırla, bu bağlama hatırla. Sinem, mesele şu. Necdet'le intihara sürüklenmesinin, Yasemin'in ve Necdet'le nihayetinde evlilik teklifini kabul etmesinin sebebi Ahmet'ten hiçbir biçimde haber alamıyor. Ahmet'in Türkiye'ye ne zaman dönüp dönmeyeceğini bilemiyor. 3. Ahmet'in kendisinden nefret ettiğini düşünüyor. Yani hiçbir biçimde bir şey yok. Hani ve bu iletişimleri karşılıklı aileler tarafından kesiliyor. Tamam. Hani buna hiç değinmedik belki Kaan. Hani aileler çocukların ilişkisine karşılar. Çok yoğun bir biçimde.
Onu artık ikinci bölüme bırakırız.
Neyse evet. Şunu tamamlayayım. Ve bu Yasemin bu sebeplerden dolayı intihara doğru sürükleniyor ve Necdet böyle bir teklifte bulunuyor. Böyle bir şey yapıyorlar, anlaşma yapıyorlar. Ahmet'in bir ay sonra çıkıp gelmesini kimse beklemiyor belki de. Hatta Ahmet'in şeyi sevdi, hala sevdiği Yasemin'i falan bu tarz şeylerden hiç kimse haberdar değil. Şey Yasemin ve Necdet'i kastediyorum. Yani o Kayseri cezaevinde şeyi görmesi, Necdet'in Ahmet'i görmesi, Yasemin'i bu noktaya sürükleyen tüm temellerin bir anda biçim değiştirmesi anlamına geliyor. Yani Ahmet ne zaman dönecek? Ahmet dönmüş. Mesela. Ahmet Yasemin'i hala seviyor mu? Seviyor ki buraya gelmiş. Bu kadar şey için. Amerika'dan kalkmış Kayseri'ye falan gelmiş. Yani en temel dinamiklerini...
Bu arada orada bir işi vardı. Tesadüfen gidiyordu diye hatırlıyorum.
Nereye? Hayır canım.
Kayseri'ye yok yok.
İstanbul'a geliyor. Bir insan
evde yoklar. Soruyor falan. Olabilir? Aynen. Pastırma götürecekmiş Amerika'ya.
Kayseri. Yok evde eve geliyor soruyor yoklar sonra yoklar. Düşüyor Kayseri
yolu. Neyse arkadaşlar bu yani
belki 1960'a kadar Necdet deriz gerisini tamam. Sonra tartışırız.
Tamam belki dinleyicilerden de bu konuda şey gelir katkı gelir üzerine konuşma fırsatı buluruz ikinci ve üçüncü programda. Burada evet. Şey yapalım evet yani bizim niyetimiz bu değildi ama anlaşılan diğer iki bölümde bu dolaylarda sürecek çünkü. Burada daha temelde bir aşk hikayesi vardı daha çok ilk bölümde yani hep var aslında dizi içerisinde ama o toplumsal mücadeleleri çok yoğun görmedik birkaç işte Menderes vesaire Demokrat Parti'nin artan tahakkümü ve zulmü dışında yasa adı yargılamalarından belki başlatırız şeyi ikinci bölümü oradan devam ederiz ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
Yok efendim. Teşekkür ederiz. Keyifli
çok teşekkürler.
O zaman hatırla sevgili ikinci programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.